Serin Haftalık Gündem Podcast'ine hoş geldiniz. 28 Kasım 3 Aralık arasında konuşacağız. Yanımda Özkan Erden ve Levent Pekcan var.
Merhabalar.
Merhabalar.
Evet arkadaşlar, nasılsınız?
Valla yorgunuz, iyiyiz. Güneşli bir hafta geçiyor.
Evet. Aralık ayındayız ama evet. Artık şey yokmuş, yine kurak geçecekmiş. Pek bir şey yok, biz kış yaşamadık yani.
Ha, yine şey haberleri başladı. Barajlardaki su oranı haberleri başladı. Unutmuştuk.
Evet.
Bir ara günü gününe takip ediyorduk. Herkes uzmanı olmuştu. Unutmuştuk. Şimdi yine o haberler başladı. İstanbul'da %55 falan galiba.
Hmm.
Yani bir gün yağar, her taraf sel olur. Barajlar da dolar.
Şey, gerçekten kurak geçiyor.
Evet. Yani biz kışı henüz biraz yani soğukta da aslında çok anlaşılmıyor şu anda.
Evet, evet.
Yani bir kış moduna girmedik.
Girmedik, daha alışamadık.
Evet, şöyle bir gündeme bakayım. AMD kendi markasını taşıyan bellek modüllerini satmaya başladı. Bunun haberini çok önceden yapmıştık. SSD'lerle bir fiyat düşüşü bekliyormuş Kingston, ondan bahsedeceğiz.
Güzel.
HP Laser Jet yazıcılarında bir güvenlik açığı haberi çıkmıştı.
Hmm.
Ondan bahsedeceğiz. Blu-ray'i donanımla kırmışlar. Ona biraz gireceğiz. Nedir o kırık? Neler yaratabilir? Cep telefonlarında bir güvenlik açığı var. Yine bu hafta bayağı bir güvenlik açığı haberi çıktı.
Çok konuşuldu bu hafta.
Microsoft film işine girdi Türkiye'de. Bundan bahsedeceğiz. PS Vita'nın bellek kartları belli oldu. Hatta artık kendisi de ufak ufak gözükmeye başladı.
Evet.
Kinect 2, geçen hafta bundan biraz bahsetmiştik ama dudak okuyacak kadar hassas olacak diye
bilgiler sürekli geliyor. Haber geliyor.
Android için de 3D Mark geliyormuş. Ondan da daha önce bahsetmiştik.
Evet, Windows 8'ini bahsetmiştik, evet. Şimdi Android.
PC Express 4.0 gelecek, onun açıklaması geldi. Geçen hafta bahsettiğimiz Galaxy Nexus'un sesindeki problem çözüldü.
Tamam.
Bizim tarafta çipli kimlik kartlarının çalışmaları tamamlandı artık. Yola çıkacak yani, işler o düzeye geldi.
Tamam.
Logo yazılım Cortec firmasını satın aldı. Reklam Z satıldı bu haftanın satın alma haberleri.
Türkiye'den satın alma olayları var bu hafta.
Tabii güvenli internete geçilmişti. Onunla ilgili istatistikler yani BTK'dan yayınlandı. Birkaç rakam verdiler. Ondan bahsedeceğiz. İnternet bağımlılığı polikliniği açıldı. Bundan bahsedeceğiz.
Bakırköy'de.
Evet. Google Maps'e iç mekan desteği geldi. Bu enteresandı.
Evet.
Yurt dışında Groupon güç kaybediyor. Ondan bahsedeceğiz. İtalya'da enteresan bir karar. Yorumlardan site sorumlu değildir diyor.
Biz bunu daha önce konuşmuştuk değil mi? İlk şey olduğunda, mahkemeden başladığında. Evet, evet. Bu da sonucu. Karar.
Hı-hı. Facebook'a da bir şey, mahkeme kararı çıktı diyelim. 20 yıl boyunca mahremiyetle ilgili gözetlenecek, denetime tabi evet. Tutulacak.
Sabıkalılar.
Evet. YouTube'un arayüzü yenilendi ve sonra da oyun dünyasıyla bitireceğiz.
Tamam.
Evet.
Dolu yine gündem.
Dolu dolu. AMD kendi markasını taşıyan bellek satmaya başlıyor abi. Bu, Amerika'da mı?
Bu arada sırada böyle şey olurdu. Hani bu yeni bir haber değil. Şöyle hani hani böyle ne bileyim işte uçan tane fotoğrafı falan çekilir ya, arada böyle Yeti fotoğrafı çekilir. Onun gibi böyle fotoğrafları çıkıyordu geçen yıllarda. İşte AMD markalı bellek görüldü. Şey, Japonya'da falan diye. Şimdi resmi olarak
satışına başlandı.
Evet, lansman var. Şey değil, şehir efsanesi değil artık.
Patriot ve Vision Tech üretiyor. Onlarla partnerlik yapmış daha doğrusu. Herhalde şey gibi.
Özel
yani sertifikalı. İşte AMD sistemde çalışması garanti.
Evet.
Bellekler şeklinde olacak.
Eskiden şey vardı hani OCZ'nin Nvidia onaylı, AMD onaylı bellekleri vardı. Ama OCZ satıyordu.
Evet,
hani
şey, bu da sadece öyle bir şey.
Bunda artık ama marka AMD. AMD evet. Memory. İlginç. Evet. İlginç ama bilmiyorum hani ne kadar ilgi görür. Türkiye'ye gelmez tahmin ediyorum.
Bir ihtimal Patriot bazen ürünleri Türkiye'ye geliyordu. Yani o yolla bir gelebilir ama daha yani bizim pazar hedefleri değil şu anda.
Bir de şu var, hani kim satıyor? Hani bunu AMD satıyorsa AMD'nin kanalıyla ilgili bir durum.
Evet. Tabii şu var, mesela bu kime yarar? Biz ilk sandviçleri incelediğimizde orada bellekleri, yani aslında çalışması gereken bellekler bile çalışmayabiliyordu. İşte voltajla ilgili sıkıntılar oluyordu falan filan. Daha sonra işte kutuların üstünde sandviç uyumludur ibaresi gördüğüm sistem, bellekler çalışıyordu.
Evet.
Bu tarz şeylere belki hani mani olur böyle şeyler ama bir şey var tabii, sonuçta AMD sistem topluyorsan AMD bellek almayı isteyebilirsin belki.
Yani şu var, bir de tabii hala günümüzde şey var ya, hani anakartım Asus, ekran kartımı da Asus alayım da uyumlu olsun falan düşünce yapısı var ya. İşte şey.
Biz az soru mu aldık abi? Nvidia anakartlarda AMD çalışmıyor ya da işte performansı düşük diye.
O yüzden hani o zihniyeti de şey yapıyor, karşılıyor. İşte işlemci AMD, belleğim AMD daha bir hızlı olacak birlikte falan diye bir düşünce varsa ki var. Yani AMD için şey değil, zarar edeceği bir operasyon değil ama kısıtlı olacaktır Murat şeyi.
Evet, kısıtlı olacak.
Tüketimi, satışı.
Kingston 2012'de SSD'lerin ucuzlayacağını söylüyor.
Tamam, bu ne güzel haber.
19 nanometre üretim teknolojisine geçiş bunun sebebi de. İşte gigabyte başına 1 dolar diyorlar.
Ama tabii üreticinin alacağı rakam muhtemelen kullanıcıya işte 1,5 dolar ya da 2 dolar olarak yansısa 1,5 dolar. Yine şu anda mesela 128 GB SSD ne kadar piyasada?
250 dolar.
Yani düşeceği seviyede...
150'ye düşse, 200'ün altına düşse...
Yani 120 dolar yine yüksek kalacak. Yani bu kapasite için 128 GB. Çünkü kullanıcının beklentisi SSD'yi ana sistemi olarak kullanmak.
Manyetik diskle karşılaştırırsan yüksek tabii ama... Hani şöyle düşüneceksin Özkan. Hani 64 GB'ların fiyatı düşse... 100 dolara düşse... İşte herkes bir tane alır C olarak,
evet,
sistem diski olarak kullanır.
Evet.
Şeyi de ikinci depolamayı, ya zaten artık bu bilgisayarla ciddi uğraşanlar bu kurulumu alıştı. Hani bir SSD sistem için bir de birkaç terabaytlık depo diski.
İşte bu notebooklarda sorun oluyor. Şimdi notebookların da arttığı için bitkide.
Valla SSD'nin ucuzlaması şeye de yarar. Ultrabook'lara falan da yarar.
Evet.
Tabletlere yarar. Fiyat yarar açısından. Çünkü bir de manyetik disk, normal sabit disklerde fiyat krizi yaşanacak. Güzel, her yönüyle güzel haber. Ucuzdasın.
Evet ama haberin kötü tarafı şu. 2012'nin 3. çeyreğinde bekleniyor.
Biz görür müyüz o zaman? Çokmuş. Bir sene sonra.
Evet, neredeyse bir sene sonra. Diğer haber yine güvenlik haberi. HP'nin lazer jetlerinde bir güvenlik açığı bulunmuş.
Evet.
İnkjetlerde değil ama lazerlerde.
Evet, bu ilginç bir durum.
Yani uzaktan sen bu bir firmware kontrolü yapıyormuş şeyler, printerlar.
Evet.
Kandırıp makineyi içine girebiliyorsun ve ağa ulaşabiliyorsun.
Tabii.
Hatta şey falan yazmışlar. Printer'ı aşırı ısındırıp yakıyormuş falan filan. Bununla ilgili HP'den açıklama geldi. Yakma kısmı kesinlikle doğru değil. Yani bu haberin %50'si yalan aslında. Ama doğru olan kısım şu, evet, güvenlik açığı varmış. Yani gerçekten dışarıdan sisteme giriş yapılabilirmiş. Ama şu şartla, hani hiçbir şekilde printer korunmuyorsa, bir güvenlik ağının arkasında, firewall'un arkasında değilse, gerçekten böyle bir güvenlik açığı varmış. Ama printer ve o network güvenlik ağı tarafından korunuyorsa pek bir şey olmaz diyor HP. Yine de kendisi bu açıklığı kapatacak, firmware'ler yayınlayacakmış.
Ya sonuçta böyle bir sorun var. Çünkü bu haberi, bu duyuruyu yapanlar asparagasçı gazeteciler falan değil. Üniversite kaynaklı bir şey, bilgi. HP şimdi hiç hani öyle böyle çarptırıp da yok demeye kalkmasın. Bunu sonuçta üniversitede araştırmacılar iddia ediyorlar. Tabii ki bu işler kanıtla, tekrar edilebilir deneylerle yapılıyor. Bu şimdi yeni printerlar çok akıllı cihazlar. Evet. Lazer printerlar. İşte ağa bağlı çalışıyorlar. Kendi bellekleri, işlemcileri, RAM'ları, işletim sistemleri var. Depolamaları var. Dolayısıyla da hani kurcalanmaya aday cihazlar.
Evet.
HP'de en büyük üretici olunca hani ürünlerinin hedef seçilmesi normal. Daha diğer ürünlerde kim bilir ne sorunlar var.
Tabii.
Zamanla şey olacak.
Yani artık
netleşecek.
Printer'ın mavi ekran verdiğini gördüm yani.
Tabii.
Artık içinde bir işletim sistemi çalışıyor.
Tabii, komple şey.
O da bir ağa bağlı.
Hatta şöyle, mesela biz çok fazla karşılaşmadık. Fotokopi makinelerinde sabit disk var. Çoğunda. Artık yani üst modellerde, çoğunda demeyeyim, üst modellerde. Şöyle bir sorun yaratıyor Murat. Sabit disk her şeyin, her evrağı kendine bir kopyasını alıyor. Hani evet. Daha sonra hani 200 tane basarken kolay basayım diye ya da çağırabileyim diye ama çok gizli ibareli bir askeri evrağı da çekersen
tabii.
Onu da diske kaydediyor.
Doğru.
Makineyi hurdaya çıkartırsan içindeki disk de, sen belki o içinde disk olduğunu bilmiyorsun,
biliyorsun
bile.
Biliyorsun tabii.
Disk de hurdaya çıkıyor, sonra içinden sökülüyor falan filan.
Evet.
İlginç, güvenlik konusu hayatın her şeyine yavaş yavaş yansıyor.
Evet.
Bilgi güvenliği konusu.
İkinci araştırma haberi de şeyden geldi. Yine HTC'yi donanımla kırmışlar. Biliyorsun Blu-ray'daki sistem bu.
Hem de ucuza.
$267 bir board olmuş o. Tabii ucuz sayılır. Bunu sonuçta yazılımla da yapıyorlardı bunu da. Hatta bunu keylerini çalmışlardı, etmişlerdi.
Tabii.
Eski bir hikaye ama bu...
Blu-ray'i paçavra ettiler kısa
evet,
sürede.
Bu şey, sonuçta sen kaynaktan alıp televizyona gönderirken ki...
Evet.
Araya giren bir...
O sıkıntıdır.
Evet.
Çünkü HTCP var. İşte HTCP'ye... Şimdi bir donanım üreteceksen ya HTCP'ye saygı duyacak bu donanım... ...ya da hani üretemeyeceksin.
Evet.
İşte şimdi artık bunu kırdılar mı? Bunun kopyalanmasıyla falan. Ha ne gelecek? Mesela şöyle. Şimdi mesela bir Blu-ray player'ın çıkışını, HDMI çıkışını bir cihaza bağlayıp çatır çatır kaydedemezsin.
Edemezsin.
Hani yapan cihazlar var, çok pahalı. 1080p olarak. İşte onların falan ucuzu çıkacak.
Evet.
Bizim işimize yarar. Çünkü mesela oyun videolarını... Şu anda 720p olarak kaydedebiliriz şeyle, komponent çıkıştan.
Evet.
Dijital olarak yani kaydedemeyiz. Ama bu cihazlar Çinlilerin eline bir geçsin. $50 şey çıkacak böyle. Direkt PlayStation 3'ün çıkışını dijital olarak kaydeden cihaz çıkacak.
Doğru.
Kalite artar. Bizlerin de yayın kalitesi artar. En basitinden.
Bir diğer güvenlik haberi de bu hafta şeyden geldi. Android, iOS, BlackBerry hepsinde bir takip sistemi oldu, ortaya çıktı. Carrier IQ diye bir yazılım çalışıyormuş.
Evet.
Yani yazılımın imkanları çok geniş. Bu Keylogger gibi senin her bastığın tuşu kaydetme özelliği var. Bunu da raporlama özelliği var. İşte senin bütün tekstlerini, şunları, her şeyini saklayabiliyor. Açıklamalara göre bu şeymiş efendim. Yani kullanıcıların işte kullanım alışkanlıklarını... takip etmek için. Yani
evet.
Ne kaç tane mail attığına bakıyormuş. Ne yazdığına değil de bunun gibi istatistiki amaçlar için kullanıyoruz dediler. Ama tabii bizim haberimiz yok böyle bir şeyden ve
yok tabii.
Programın kullanılabilirliği önü açık.
Şey değil. Bunu telefonunda hani uygulamalar arasında gözükmüyor. Uninstall falan edemiyorsun.
Tabii mesela Android'de root ediyorsun makineyi, ondan sonra atabiliyorsun.
Dışarı. Öyle fark edildi zaten böyle bir şeyin var olduğu.
De kullanan sayısı da çok fazla, 171 milyon adet telefonda bulunuyormuş.
Şimdi bir kere şu var. Bu telefon üreticisinden çok şebeke operatörün bir halt etmesi.
Aynen öyle.
Verizon ve Nokia yok demiş yani biz kullanmıyoruz.
Ama Sprint var demiş mesela.
İşte operatörün halt etmesi, Apple galiba iOS 5 ile bütün cihazlardan disable etti bu şeyi,
evet,
kapattı.
Evet ama iPhone 4'te devam ediyor, varmış.
Yani şey bilinmiyor. Şimdi uygulama Keylogger yani tuş dosyanın yazdığın karakterleri bile saklama yeteneğine sahip ama... Saklıyor mu? Yani daha doğrusu bunları gönderiyor mu bilinmiyor.
Bilmiyorum.
Ya bunlar işte bu firmaya Amerika'da senatör filanca tarafından bu hafta soruldu.
Evet.
Bu yapıyor mu? Bu bilgileri ne zaman yolluyor? Çünkü bir de şu var Murat, ben bir de şöyle düşünüyorum. Benim internet paketim 100 MB mesela.
Evet.
Benim 100 MB'ımın 20 MB'ını bu mu, yani bu mu yiyor? Bu yazılım mı yiyor? Ne zaman yolluyor bunları şeye, operatöre?
Evet.
Yani internet yavaşladı diyorsun, aslında nedeni arka planda böyle şeylerin çalışması mı? Ha, Türkiye'de tabii kimse bunu, ne Türkiye'de bir milletvekili bunu araştıracak da soru önergesi ama biz o noktalarda değiliz de tabii Amerika'da ciddiye alınıyor böyle şeyler. Hükümet el attı.
Evet. Şimdi herkes tabii açıklama yapıyor. Bizde var, bizde yok. Bizde var ama kaydetmiyor falan filan diye. En son açıklamış da iOS 5 tarafından, Apple'dan geldi. iOS 5'te tabii bunlar silinecek ama şurada enteresan bir tarafı var. Mesela iPhone 4'te hala bu çalışıyormuş. Yani hala tam temiz değil iPhone'da. iOS 5'in çıkmış olması şeyi kurtarmıyor. Seni bu yazılımdan tam olarak kurtarmıyor. bundan sonraki güncellemelerde diyor Apple tamamen atacağız bunları. Bütün telefonlarımızdan.
İlk bu tür cep telefonlarının takip olayı ilk Apple'la çıkmıştı.
Evet, ilk gündeme orada gelmişti.
Koordinatlarını loklaması olayı. Evet. Ya bunlarla çok karşılaşacağız yani.
Ya bu şey ilginç. Şimdi baktığın zaman bu teliflerde, şunlarda, bunlar hep biz suçluyuz, hep biz çalıyoruz, hep biz korsanız. Evet, evet. Bunlara karşı bizi koruyan bir şey yok.
Tabii canım, bu böyle şeyler var. Bu aslında neredeyse iki haftalık bir olay. Hı hı. Fakat bunu Ars Technica ve Wired 2 haftaya da işte 10 gün, 12 gün önce gündeme getirdiklerinde olaya farklı bir açıdan yaklaştılar. Şey olmadı. Popüler olmadı. Onlar ya bu Carrier IQ uygulamasının çalıştığını keşfeden genç bir arkadaş. İşte sitesinde bu konuda bilgiler yayınlıyor. Firma da bu arkadaşa baskı uygulamaya başlıyor. Hani sitenden kaldır bu bilgileri, hı-hı, falan diye. Hani o ilk yayınlar bu olayın bu açısına yüklendiler. Evet. Çok gündeme gelmedi. Şimdi işte bu spyware falan şeyine tekrar gündeme geldi. Ha belki de iyi oldu. Yoksa unutulacaktı, tabii, kapanacaktı. Gündemin ortasına oturdu şimdi. Bakalım. Evet. Yani gönül ister ki Türkiye'deki telekomlar da açıklasın. Var mı yok mu ama.
Çünkü dediğin gibi bu işin Türkiye'de kaynağı operatörler. Bizde tabii, de tabii, operatörler tabii var. Ne yapıyorlar acaba?
Tabii bu telefon üreticisini hiç ilgilendiren bir şey değil. Yani o en fazla yüklenmesini sağlar,
evet,
falan.
O kadar.
Bu operatörün kullandığı bir yazılım. Kesinlikle şey.
En ufak fikrimiz yok şu an.
Evet. Hiçbir fikrimiz yok.
Evet. Diğer habere geçeyim. Bu seni ilgilendiriyor abi. PS Vita'nın bellek kartlarının fiyatları belli olmuş.
Kendi özel formatı tabii.
Kendi Sony özel
her zamanki gibi hani orada da gıcıklığını yapıp
yapıyor.
Hani memory stick M2 falan kullansalar şimdi, olmaz.
Vita'nın fiyatı çok fazla pahalı değildi. $250'lık açıklaması ama buradan, evet, vuracakları belli oldu yani.
Bir şey bellek kartları yine şey canım kabul edilebilir İnsaf, fiyatlar.
O kadar insafsız değil yani.
Yani PSP çıktığında memory stick fiyatları 4 GB memory stick bir hayaldi, PSP'yi alırdın ama ona bittinden bakardın. Şimdi yine günümüze göre uyarlanmış fiyatlar.
$30'dan başlıyor 4 GB'ı.
16 GB $70. Murat, evet, iyi bir şey almaya kalksan mesela SanDisk'in bu Extreme 4 serisi SD kart almaya kalksan o da aynı fiyatta yani şu anda.
Evet.
16 GB.
Yani. Ama bunlar iyi kartlar, evet, değil.
İşte, şey öyle bir sorun
var. Ona uygun
tabii, tabii,
kullanacaksın ama
tabii konsolun ihtiyaçlarını karşılayan düzeyde kart.
Evet.
Şey değil hani kez öyle hız iddiası falan yok.
Ya ben çok pahalı bulmadım açıkçası.
Sony, ben şunu merak ediyorum. Ben PSP'yi yıllarca kullandım. Daha kullanıyorum. Hiçbir zaman Sony marka memory stick almadım. Hep SanDisk aldım. Acaba bu yeni formatın lisansını verecek mi Sony?
Hmm.
Belki de vermeyecek.
Belki de vermez. $120'lık bir kart alır mısın sen? Kendine ne hangisini alırsın?
Yok. 32 GB mobil bir cihaz daha az buz bir kapasite değil.
Yani.
16 yeter. 8 yeter.
Diyorsun.
Tabii tabii, cihaza o kadar para vermişsin şimdilik.
Tabii bu fiyatlar yurt dışı fiyatı. Bakalım yurt dışı buraya fiyatı, da tabii, böyle yansıyacak.
Yani şöyle bir de şu var Murat, hani mobil eğlence için ne kadar kullanacaksın?
Hı-hı.
Sırf oyun save'i için al 2 GB'lık kartı geç. Ama şeyse hani ben bundan film izleyeceğim, film indireceğim, işte demolar takip edeceğim, MP3'leri buradan artık dinleyeceğim, eğlence merkezi yapacağım diyorsan
İçinden çıkıyor muydu abi? Onu hatırlayamadım şimdi.
İçinden çok ufak bir kart çıkıyor. Yani şeyin içinden yanılmayayım, yanıltıyor olmayayım ama ben 8 MB mi ne kart çıkıyordu ben aldığımda PSP'nin içinden. Çıkıyor, kesin çıkıyordu da çok komik. Belki şimdi zamanla arttırmışlardır.
Orada...
Ama dijital fotoğraf makineleri de böyledir ya, böyle komik tabii, tabii, derecede küçük kartlar çıkar. 4 fotoğraf ya çekersin, kart dolar falan böyle. Evet. Gülersin. Acayip derecede mantıksız kartlar çıkar.
Şimdi abi o kartların zaten kapasitesi o kadar komik ki şimdi makinelerin kendisine eklediler artık.
Tabii. Ya daha ucuza geliyordur o şekilde.
Şimdi bu arada hemen hatırlatalım. Bu GameX fuarında Sony Vita'yı sergiliyormuş. Biz gitmedik gerçi.
Lütfü Kırdar'daydı değil mi yine? Her,
evet, gibi. Evet. Orada belki görmek isteyenler görebilirler.
Ama hani son biz hani basın olarak görürüz de kullanıcıların görebileceği bir yerde mi bilmiyorum.
İşte bilmiyorum. İşte.
Bilmiyorum.
Merak
kaç adet var bilmiyorum.
Gidip görsünler, baksınlar bakalım orada mı?
Evet.
Diğer habere.
Vita 17 Aralık.
17 Aralık.
Japonya.
Japonya.
Evet. Evet.
Bu arada. Bunu da söyleyelim. Japonya'da bizi dinleyenler varsa biz bunu istiyoruz yani bir şekilde. Orada yaşayan bir Japon arıyoruz. Bize alsın ve getirsin. Çünkü yoksa çok bekleyeceğiz değil mi?
Evet, evet. Daha Avrupa tarihi belli değil.
Belli değil. Yine seni ilgilendiren bir haber abi. Kinect 2.
Ya geçen hafta da Kinect konuştuk.
Evet.
Bilgisayarlara eklenince işte şey PC versiyonunda yakından çekme özelliği falan olacak. Hani çünkü bilgisayarın karşısında direkt oturduğun için.
Evet.
Yakından görüntü almak modu olacak falan diyorduk. Şimdi de işte daha o zaman zaten şeyini yapmıştık spekülasyonları evet, daha evet. Hassas olacak diye. İşte dudak okuyacak kadar hassas olacak deniyor.
Dudağı niye okur?
Şeyi anlar, konuştuğunu anlar.
Evet.
Bir de şeyi anlayacakmış. Daha suratı nasık abi bir oyun koyayım da neşelenelim falan diyecek işte. Ya şimdi daha şeyi bile halledemediler tabii Xbox'ta. Parmakları algılayamıyor. Eli anlıyor. Parmakları tek tek algılamıyor. Algılayacak denmişti. Bir türlü olmadı. İşte onlar artık halledilecek.
Ya bunu algılaması çok ciddi bir görüntü işleme ve ciddi tabii. Şey gerekecek.
Bu tabii şey. Yeni Xbox.
Evet.
Ya da işte PC sürümü. Yoksa PC şimdiki sürümü. Xbox'ta mümkün değil bu.
Tabii. Bu arada FutureMark... Android için de 3D Mac hazırlıyormuş.
Ya çok gereksiz bir şey
yapıyorlar. Her hafta bence. Bir bülten yolluyorlar. Ama ya. Şey yapacağım diyor. Sonuçlar karşılaştırılabilecek evet. Diyor.
Windows tabanı 8 olacak diyor.
Tabletiyle Android tabletinin 3D performansını karşılaştırabileceksin diyor.
Ya şimdi 3D performansı mobil cihazlarda tablet de olsun cep telefonu gitgide önem kazanıyor. Çünkü bunlar artık oyun platformu haline dönüyor.
Evet.
Ama şimdi bu tarafta da çok ciddi mesela masaüstü sistemler için bunu üzerine kafa yormak gerekebilir kullanıcı için. Çünkü çok fazla çeşit ekran kartı var vesaire.
Tabii,
çok
tabii.
Fazla işlemci var ama mobil tarafta bu kadar fazla seçenek yok.
Hazır cihaz alıyorsun bir de şey değil ki. Ekran kartımı şey seçeyim. Yok. Şimdi Asus Transformer Prime'ı insanlar çok merak ediyor. Önümüzdeki sene evet. Satın almak istiyorlar falan filan. Fiyatları da belli oldu falan. Şimdi bunun grafik performansı kötü olsa, grafik performansı kötü diye almayan adam olacak mı? Sanmam. O kadar çok kriter var ki.
Ya bir de şimdi Tegra tabanlı, onlar o tarafta güçlü geliyor Nvidia. Yani demek istediğim şey şu benim. Çok çeşit olmadığı için Tegra 2 ya da onun yerine gelecek 4 çekirdek ya da 2 çekirdekli platformların performansı birbirine çok yakın olacak.
Tabii.
O yüzden bir tane modelin performansını bilmek genel olarak bize
herkes Tegra 3 kullandığı sürece herkesin performansı aynı.
Evet, doğru.
Şimdi diğer habere geçeyim. PC Express 4.0 duyuruldu. PC Express'i kabaca ikiye katlıyor hız bakımından ama tabii bunun yan etkisi nedir? PC Express veri yollarını azaltabiliyorsunuz. Dolayısıyla daha az elektrik tüketiliyor, daha basit anakartlar üretiliyor.
Kolay bağlantılar kurulabiliyor.
Söylenene göre de bu PC Express'in, yani PCI'in daha doğrusu artık son versiyonu olacakmış. Daha sonra işte optik teknolojisiyle tanışacakmışız 2014-2015 yıllarında. Ama 4.0 yolda onun haberini vermiş.
3.0'da daha şey çözülmedi. Taşlar yerine oturmadı.
Yani.
Ama tabii teknoloji. Hani bunun hayata geçmesi evet. Yıllar alır. Yok yok şu anlamda hani bunu kağıt üzerinde geliştiriliyor da bunun fiziksel hale gelmesi bir yıllar alır. Sene.
Yani bu o kadar pek uzakta gözükmüyor ya. Yani önümüzdeki seneyi muhtemelen atlarız da 2013'ü muhtemelen göreceğiz gibi gözüküyor.
Ya bir de PC Express şimdi çok uzatmak istemiyorum. Çok bence gereksiz bir konu. 4.0 isterse 5.0 gelsin. Yani başından beri çok şey. Hep bir limitasyon. Hep bir limit vardı. Hep bir limit.
Evet.
Yok işte şu kadar fazla ekran kartı takamazsın gibi. Yine muhtemelen bir limitle gelecek ama.
Diğer habere geçelim. Google... Galaxy Nexus'ta biliyorsunuz geçen hafta bir ses sorunu haberi yapmıştık. Ses kendiliğinden kısılıp açılıyordu.
Sesi kesilmişti.
Evet şimdi sadece buna özel bir tane yama çıktı. Ama sadece bunu düzeltiyor yani. Kullanan varsa bunu yüklemesi gerekiyormuş. Sorun çözüldü yani. Güzel. Biliyorsun bu önemli bir şeydi çünkü satışını durdurmuşlardı.
Evet.
Artık bir engel kalmadı.
Google çok kolay halledeceğiz bir o işi. Yani iki satırlık iş falan gibi evet. Bir şeyler söylemişti. Neyse sonuçta yaması çıkmış.
Biraz ülkemize uğrayalım. Microsoft'un bir lansmanı vardı. Oraya katıldım. Film Club diye
Film
bir...
Film Club.
Evet. Girişimi var Microsoft'un. Film izleyeceğiz, dizi izleyeceğiz. Belgesel yazacağız. Aynı televizyon gibi online.
Resmi şekilde.
Evet resmi şekilde ve söylediklerine göre de işte sansür falan yok hiçbir şekilde. Şeyleri alıyorlar. Anlaşmalarını yapıyorlar firmalarla. Sonra da öyle olduğu gibi yayınlıyorlar.
HD ama, değil.
720p.
HD. Evet. Hmm.
Bunun yanında içeriklerin mesela şeyleri var. İşte altyazısını seçebiliyorsun. Türkçe dublajı seçebiliyorsun. Hmm. Yani sadece orijinalini yayınlamıyorlar. Türkiye'deki mesela Muhteşem Yüzyıl'la anlaşmışlar. Onun şu an ilk sezonu online izleyebiliyorsun. Yayın kalitesi açısından baktığın zaman 720p, ama tabii biz şunu sorduk. Yani orada tamam, Microsoft hazır altyapıyı da kurmuş da biz izlerken Telekom altyapısı da izlediğimiz için takılma şu bu olursa insanın keyfi kaçar. Çünkü aylık tabii para ödediğim bir hizmet tabii bu. Ki 9.90'dan başlıyor Türk lirası. Şunu söylediler ve gerçekten de öyle çalışıyor. Yani Skype'da şey vardır. Ses kalitesi düşer eğer. Bağlantısı
dinamik olarak.
Aynısını buraya kurmuşlar. Bitrate düşüyor. Çözünürlük düşüyor. Yani kalite kaybı oluyor ama film asla duraklamıyor.
Anladım.
Böyle bir dinamik sistem getirmiş. Hatta şeyi de görebiliyorsun. Bir tuşa basıyorsun. O anki hız nedir? Hepsini sana gösteriyor.
Şimdi bu Windows bilgisayar, ya bilgisayardan izlenen bir sistem. Windows'ta benim de bilgisayar sistemi.
İlk etapta öyle ama hepsine tabletlere kadar gelecekmiş.
Valla Murat, ben sitesini inceledim. Yani çok zayıf. İçerik, film seçimi, yani içerik sıfır.
Ben bir ay üye oldum. Onlar katılanlara verdiler deneme sürümünü. İçerik var ama çok böyle güncel sayılmaz.
Yani böyle Hulu, Türkiye'de zaten yok da hani merak edip de bilen, hani Hulu'yu bilen, Netflix'i bilen arkadaşlar öyle bir şey zannetmesin yani.
Evet.
%1'i yani onların.
Şu anda içerik zayıf. Arttıracaklar yani tabii kaçınılmaz olarak, ama ilk etapta çok böyle hani gidin abone olun diyebileceğimiz bir hizmet değil. Fakat teknik olarak söyleyelim, başarılı yani, çalışıyor.
Ben şunu merak ediyorum Murat. Ben dediğim gibi hiç heyecanlanmadım bu hizmetten. Çünkü Film Club hiçbir arşiv sunan Avrupa şeyli bir film oluşum. Avrupa çıkışlı bir oluşum. Daha çok akademik bir oluşum. Böyle hani sinemanın sanat kısmıyla ilgili falan bir oluşum. Pek öyle hani deli gibi sinema arşivi falan yok içinde. Ancak şu var, beni ilgilendiren yön şu. Şimdi Türkiye'de dizi sitesi diye bir kavram çıktı. Ve bu son 2 yılda falan deli gibi yükseldi. Bu siteler artık böyle hani itibar gören siteler haline geldiler. Deli gibi içerikleri var yani, hangi diziyi arasan var, altyazı seçiyorsun falan. Acayip bir hizmet veriyorlar.
Kaçak yayın yapmalarına rağmen kaçak büyük firmalardan destek
reklam alıyorlar, reklam sponsorluk alıyorlar bilmem ne. Ben işte şimdi bu tür TV Bu'nun IP bazlı olanı,
evet,
bu işte Film Club falan gibi olaylar artınca bu siteler üzerinde bence bir baskı oluşturulacak. Çünkü şimdi sen Muhteşem Yüzyıl diyorsun ama Muhteşem Yüzyıl o sitelerde var.
Var.
Hem de cillop gibi yani, reklamsız bilmem ne. Siz izliyorsun. Bütün arşiv var hem de. Bizim insanımız da hani 9.90, bizim insanımız demeyeyim, herkes 9.99 vereceğine oradan gider, doğru, izler. İşte Murat, ben uzun süredir şey bekliyorum. Hani bekliyorum derken olmasını istiyorum anlamında söylemiyorum. Hani bu olayın gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Bu dizi sitelerinin çarkına bir çomak sokacaklar. Birisi sokacak bu çomağı. Bakalım ne olacak. Çünkü bir yandan da şey, Acun Efendi de Muhteşem Yüzyıl'ı yayınlıyor falan. Şimdi mesela Acun özellikle bu konularda millete bulaşan bir yayıncı. Hani yayını durdurma şeyi falan yollayan bir yayıncı. Dolayısıyla bence dizi sitelerine yaramayacak bu olaylar.
Evet.
Hulu Türkiye'ye geliyor diye bir şey konuştuk aylar önce biliyorsunuz. Sonra gelişme olmadı. Bunlar Türkiye'ye gelirse dizi sitelerini uçururlar.
Tabii de şu var.
Haklı olarak. Tabii çünkü adam para kazanacak.
Başka platformdan izleyebiliyorsun ama bu kalitede, hepsini bu kalitede izleyemiyorsun.
Tabii adam televizyondan capture ettiğini şey yapıyor.
Bir de Murat, yani şimdi böyle bir hizmet vereceksen, şimdi Microsoft bizim kitleyi de hedeflemek istiyorsan sadece iki diziyle de olmaz. Mesela yurt dışından getir.
Ne olur hocam.
Fringe'i getirmesi atıyorum yani.
Yurt dışı diziler de var bir iki tane ama şu an sorun şu, hiçbir popüler yayın yok.
Evet yani bu çok büyük sorun.
Evet, bunu arttırmaları gerekiyor. Sadece işte şu anda teknik altyapı olarak değerlendirebiliriz. Mesela şey özelliği güzeldi. İzlediğim bir şeyi bir 10 dakika sonrasına gitmek istiyorsun. Çubuğu kaydırıyorsun ve anında devam ediyor.
Şey yok değil mi Murat? Pay per view yok. Yani aylık abonelik. Film satı tek abone
film de
olmayayım.
Tek film de var. Yani abonelik seçeneklerin de var. Bu en düşük paketi.
Ben hatta şey alayım. tane başına hani
ayda satacaklar. Ha. Evet, onu da yapacaklar. Yani bu platform gelişecek daha şu an ilk başında.
Bana geliştirmeleri lazım. Şu andaki haliyle abone kazanacaklarını hiç sanmıyorum.
Şu anki haliyle zor. Evet.
Çünkü bir de şu var Murat. Bir de şunu düşüneceksin. Bilgisayardan seyrediyorsun.
Şu anda evet.
Şimdi film işini salona taşıdık. Artık medya player'larımız var. O var, bu var.
Şöyle diyelim, Microsoft'un set-top box üretme fikri de varmış.
Mesela şunu yapabilirler. İşte Xbox, bu Netflix, Hulu falan hepsini destekliyor. Amerika'da tabii. İşte mesela oraya eklemeleri lazım.
Tabii
ama tabii Xbox önce nerede? Xbox eklemeleri lazım. Falan filan.
Yani evet.
Ben Murat merakla izleyeceğim projeyi.
Evet. Diğer haber, TÜBİTAK Ar-Ge sürecini tamamladı. Çipli kimlikler geliyor.
Bu kaçıncı şey? Kaçıncı kez aynı şeyi duyuyoruz?
3 yılı varmış yine de.
3 yılı var yine mi şey? Ya bu, anlamıyorum. 3 yıl önce de çipli kimlikler geliyordu.
2009'da da tekrar bir şey yapmışlar. Bürokrasiye falan takılmış o dönem.
İşte şimdi de 2011 yılında daha geliyor.
Evet.
Ya ne zaman gelecek arkadaş ya?
İşte 3 yıl içinde gelecek.
Bir de inşallah şu kimlikleri değiştirmeye de para almazlar.
Bence alacaklar.
Alırlar yani. Ya şimdi bu olayı olumlu bulanlar kadar olumsuz bulan da yani çok fazla kullanıcı var. İşte ilk çıkan ortaya olumsuz düşünce şu. İşte kopyalarlarsa bizim çipli kimlik kartlarımızı işte
nasıl olacak?
Ne olacak falan. Şimdi tabii biz arka tarafını bilmiyoruz. Bu işin arkasında tabii ki bir şifreleme metodu
vardır.
Mutlaka var. Çünkü sonuçta yapan TÜBİTAK olduğu için şifreleme departmanında çalışan birisini tanıyorum. Yani çok ciddi
olarak. İyiler o konuda.
Çok
evet,
iyiler.
Evet.
Şifrelemesi o iyiler. Bizden TÜBİTAK'tan evet. Şifrelemesi.
TÜBİTAK o konuda şifreleme konusunda iyi.
Evet. Şimdi EDL şifresine zaten geçmiştik. Onu hatırlarsanız bazı evet. işlemleri internetten evet. yapabiliyorsun ama yine sonuçta limitli. Vatandaşın şu an şey kaygısı var. Bu haberi okuyanların şifremizi çalarlarsa, kartımı çalırlarsa ne olacak gibi. Yani şu anda da şifreni, bankacı şifreni çalırsan yine başına facia gelebilir. E-maillerini çalarsan facia gelebilir. Burada da aynı şekilde yani kalkıp da satış yapabilecek halin yok. İşte ne bileyim tapun vardı, tapunu başkasına devretmeye bir olay yapacaklar mı bilmiyorum ama o kadar ciddi sonuçlar olacağını sanmıyorum.
Ya bir de Özkan, bu tür olaylar şeye bakıyor. Şimdi bak mesela deniyor ki hani bu kimliğin getirecekler arasında işte bir hastalık durumu varsa, işte yok şeyin varsa, ilaç özel bir yani kritik ilaç her gün o ilacı alman lazım falan, böyle bilgiler, kan grubu falan bu karta yüklenecek. Çok güzel. Şimdiki bizim nüfus kağıtlarımızda da kan grubu bölümü var. Hepimizinki boş. Evet. Hiçbir zamanda nüfus kağıdımı 40 kere yenilettim. Ya kan grubu işte kartınız var mı onu da yazalım diye kimse sormadı bana.
Evet.
İşte yani o bilgileri girmezsen sen o kapasiteyi sağla. Ne olacak? Çok güzel. Hani bu ben diyabet hastasıyım. Şimdi kimlikte bunun yazması bir şekilde önemli bir şey. Çünkü hani seni bir yerde baygın bulurlar. İşte verebilecekleri ilaçlar var, veremeyecekleri ilaçlar var. İşte bu bilgilere hani bir şekilde senin üzerinde taşıman güzel bir şey. Kimlikte taşıman güzel bir şey. Ama işte o bilgiler girilecek mi?
Evet. Ve bu da çok ciddi, bu kadar vatandaş için çok ciddi bir zaman kuyrukların
tabii,
oluşması
tabii,
falan
tabii,
dolayı.
Tabii. Yani bunun hızlı halledilmesi lazım. Bakalım 3 yılı o yüzden. Ya sonuçta iyi olur mu? Olur.
Olur olur.
Bir de şey boyutu da küçülüyor. Ben ondan küçülüyor. Da şeyim. Çünkü bizim nüfus kağıdımız hiçbir şeye uymuyor.
Evet.
Hep cüzdanı. Köşeleri kıvrılıyor, yırtılıyor sonra yenisi.
O zaman da fırça yiyorsun bu ne biçim nüfus kağıdı diye. Evet. Polisten şeyden. O yüzden hani kredi kartı standardına gelmesi de güzel bir şey. Evet. Yani bu sırf büyüklüğünden ötürü nüfus kağıdının yanında taşımayan bir sürü adam var.
Evet.
Ehliyeti taşıyor. Nüfus kağıdı çünkü el kadar. Yani evet. Eskiden defterdi. Bizim şey eski nüfus kağıdı eskiden daha da kötüydü. İyi olur. Yani sonuçta ben destekliyorum. Sadece şeyine kızıyorum. Hadi ya hızlı hadi.
Evet. Logo yazılım Cortec'i almış.
Hayır, Türkiye'den satın alma olayları oldu bu sene.
İyi de evet. Rakam almışlar. 4.86 milyon.
Yine.
Ya internet üzerinden şimdi Microsoft bir dönem çalıştığı sistem vardı. Yazılımı satın almayın. Kiralayın.
Kiralayın.
O işi yapan bir firma. Cortec. İnternet üzerinden kullanıyorsun yazılımları. Yani bu önümüzdeki dönemlerde artacak bir pazar. İnternet evet. üzerinden yazılımların kiralanması olayı. Logo da baştan yapmak yerine
satın almayı satın tercih etmiş. Hayır, logo da şey gözüküyor yani Türkiye'de yazılım sektöründe logo dev artık.
Ya ilk özellikle muhasebe tarafındaki şey için yazılımlarda ilk firmalardan bir tanesi.
Evet evet. Bravo. Yani evet. Çünkü çok firma vardı. Dökülenler oldu. Büyüyemeyenler oldu.
Evet.
Logo yine günceli yakalamayı başardı.
Evet.
Diğer satın alma haberi de Reklam Z'den geldi. Onlar da artık.
Reklam ajansı.
Bu, evet, reklam ajansı.
Dinleyicilerimizin sitelerde gördüğü bannerların ciddi bir kısmını.
Oradan giriyor.
Evet, şey yapan, organize eden ajans.
Satılmış.
Satılmış. İlginç, hani beklenmeyen bir gelişme.
Evet, yurt dışında bir Almanya merkezde Ballroom International Network.
Evet.
Hayırlı olsun. Yani Reklam Z'nin yanında Links diye bir şey vardı. Kelimelerin altı çizilen reklam modeli.
Evet.
O popülerdi. Muhtemelen o modeli satın alan grup diğer ülkelerde uygulamayı düşünecek.
Onun için evet.
Yani Türkiye'de reklamcılık üzerine çok konuşuyoruz. Online reklamcılık evet. Üzerine. Çok ciddi sıkıntıların olduğunu, yani kullanıcılar tabii ki bilmiyor ama
biz ciğerimizde hissediyoruz.
Yani böyle iğrenç bir reklam sektöründe bu tür satın almalar, yani ben tamam hayırlı olsun diyesim var ama Reklam Z'ye de ya da diğer ajanslara da, yani işte gösterin bazı reklam satın alın. Hangi yayıncıyla düzgün çalıştınız da gidip yani bu şeyi övünerek anlatıyorsunuz. Gidip dizi sitelerine aynen. Destek olmakla bu iş olmaz. Kaçak yayın yapan. Bu herhangi bir şey için geçerli. Artık kaliteli yayıncı, dandik yayıncı ayırt etmeden bu işler olmaz. Siz evet. Piyasanın şeyini kollamıyorsunuz, reklam ajansları.
Günü kurtarmak sadece.
Evet.
Hani bir bu ekosistem, bunu yaşatalım, güçlendirelim, genişletelim beklentisi yok.
Yok.
Günü kurtaralım. Bu kampanyadan da paramızı alalım. Şey de çok düştü Özkan, hani yayın başına aldığın paralar artık öyle noktalara geldi ki.
Ya seni hani kollayan şey yok değil. Lan tabii. Yani sonuçta bu tabii, reklam tabii. Olayında reklam yayıncıya gelene kadar işte ajanstan geçiyor, planlamacıdan geçiyor. İki kişi daha bu işin üzerinden para kazanıyor. Evet. Burada en az para kazananlardan bir tanesi yayıncı.
Sadece fatura forward ederek para kazanan bazı birimler var.
Evet.
İşte yani bizim gerçekten hani bizim sıkıntılarımıza yaklaşan yok. İşte bunlar şey yapıyorlar. İnternet pazarı. Ha şimdi Reklam Z özelinde de konuşmuyoruz. Genel konuşuyoruz.
Evet.
İşte reklam pazarı yüzde bilmem kaç büyüdü. Trilyon oldu. Şöyle oldu. Kendileri söyleyip kendileri dinliyorlar. Biz uygulamada yayıncılar olarak hiç de ben öyle reklam pazarı büyüdü falan şeyine sadece gülüyorum.
Bize sorarsan küçüldü çünkü.
Ha yani. Gidiyorsun firmalara yine kendini anlatamıyorsun. Hatta işte bizim şeyimiz küçüldü. Bizim pazarımız tam aksine küçüldü. Yani çok farklı
Türkiye'de bir şey. Türkiye'de bilişim sektörünü şey yapan, çirkinleştiren, dengeleri bozan iki tane şey var. Birincisi bu reklam sistemi online evet. Yayınlarda. İkincisi de zincir mağazaların gelmesiyle birlikte tüm firmaların reklam stratejisinin değişiyor olması. Yani
evet.
Bunların hepsi Türkiye'de niş yayınları özellikle teknoloji tarafında mahvetmiş durumda.
Şey yapıyor artık. Hani şöyle firmalar zincir mağazaya ürününü daha ucuza verebilmek için icabında reklam bütçesini kullanıyor.
Evet.
Sonuçta belki daha ucuza bir ürün satılıyor ama basın kısmı kan ağlıyor. Bakalım ya Özkan, bütün şey sistem temelinden yanlış. Çok feci şekilde yıkılacak ve belki de düzgün şekilde baştan
ama işte
yapılacak.
Sesini de çıkarttığın zaman bu sefer şey oluyor. Kötü adam olup sen direkt mesela
tabii, tabii.
Bir şey yap. Direkt planlamacıların listesinden silinirsin.
Tabii ki, tabii ki. Şeyin tabii, yok ki yani. Tabii ki.
Kurtulma şansın yok.
Tabii ki.
Aynen. Birden sana reklam alamamaya başlarsın.
Evet. Anında elenirsin bu evet. Şeyde. Oyunda. İşte garip bir şey. Garip bir durum.
Garip evet. Bir oyun var. Evet.
Şimdi geçen hafta biliyorsunuz güvenli internet hizmeti başladı.
BTK'da hayatımıza girdi.
Evet, konuyla ilgili bir bilgilendirme yaptı. Bir hafta haftanın raporunu verdi. Bir hafta arada geçen sürede 42 bin başvuru yapılmış. En çok aile paketi tercih edilmiş.
Tamam.
Çocuk paketi %10'da kalmış.
Tamam.
Yani 37 bin kişi aile paketi kullanmış gözüküyor.
Kaç kişiden?
TİT'in bize verdiği rakam 30 milyon internet kullanıcısı olduğu yönündeydi. TİT'in rakamını öldürmüyoruz. 18 milyon hane var. Yani bunun yaklaşık 7 milyonu internet bağlantısına sahip.
Tamam.
TİT'in rakamlarına göre. İşte bu da 30 milyona denk geliyormuş bir şekilde. Yani 20 ile 30 arasında.
Evet.
Bunun 42 bini sadece başvuru yapmış.
Ya 10 binde 1.5, 1.4. 20 bin kişide 3 kişi.
Evet. Ve bunun da ufacık bir kısmı sadece çocuk paketini seçmeye iş. Şimdi bu nasıl yorumlanır? Öncelikle bu o gürültü çocukları korumaktan çıkmıştı. Hadi ben şeye geçiyorum. Yani 42 bin kişinin seçmesini geçiyorum 30 milyonda. Ama o 42 binin bile %10'u sadece çocuk filtresini seçmiş. Şimdi demek ki bu bütün bu kavga bunun için miydi? Yani bu bütün bu filtreler sadece bu %1 bile etmeyen şey için miydi?
Yani %1, 1000'de 1 de yani, 10.000'de 1 etmiyor yani.
Bir de yok sadece 42 bini düşün. Yani, evet. Onun bile yani %10'u işte.
Evet.
Benim ilgimi çeken şey başka. Şimdi bu yani insanlar bu uygulamaya pek bir ilgi göstermemiş. Evet. Bu belli. Buna rağmen şey diye başlık atan yayın var. Müthiş ilgi. İşte ya. Halkın ilgisi büyük falan diye. İşte
o yayınları da, abi ifade bu yani.
O yayınları da arkadaşlar biz burada yayın adı sarf edemiyoruz ama durum budur. BTK'nın rakamları budur. İşte o yayınları tanıyın. Yani evet. Rakamlar buyken müthiş ilgi, halkın inanılmaz ilgisi diye haber yazanların ne çıkarları var, ne maksatları var siz düşünün artık.
Bu arada Aceler tabii durumdan çok memnun değil. Tanıtımın daha doğrusu şöyle diyor. Olumsuz propagandalar etkili olmuş. Biz olumsuz propaganda yapan biziz.
Şeydi zaten bize ne demişlerdi? Bir şey bizine ilk şeyde bizim gibi yayın yapanlara bir şey söylemişlerdi evet, ya biz, Şubat ayında Mart ayında.
Ya hepimiz porno kralıyız.
Ha, maksatlı maksatlı yayın sitemine öyle bir şey demişlerdi.
Evet.
Şeyler hani okuyucuların dediklerini saymıyorum. Hı-hı. Hani büyüklerimiz öyle bir şey demişlerdi. Şey var tabii bu arada bir site yapmışlar. Şeyi kendi domainini yazarsan filtrede misin değil misin görebiliyorsun. Ama şey yok liste olayı kesinlikle yok. Şey de yok filtredeysen niye filtredesin o konuda bir bilgi yok. Nasıl çıkarsın falan bir şeyler yazmışlar o konuda biraz bilgi vermişler. Hani işte evet. Zor çıkarsın biraz anlarında bir şeyler şey oluyor. İşte ya bu hayatımıza girdi. Hani özünde tamam hani niyet olarak da belli bir şeye oturtabiliyoruz. Hani tamam hani çocukların işte şu fake siteler muhabbeti bir sıkıntı. Hani çünkü kalem tıraş ararken porno siteye düşüyorsun. Hani bu bir sıkıntı. Ama işte filtre ne kadar kapsıyor? Bu işi sonsuza kadar defa, çözebilir
mi? Senin söylediğin şey sıkıntı olabilir de bundan daha büyüğü var. Benim bilgisayarıma bir şekilde bir şu malware dediğimiz şeyler bulaşırsa ben bir Google'a bile girmek istesem ben bambaşka bir yerde bulabilirim kendimi.
İşte DNS
param çalınabilir.
Hijacking olayları. Evet. Bir de şu var mesela bir yanılmıyorsam Özgür Radyo diye bir radyo filtrelenmiş. İtiraz etmişler. İşte çıkmış hani bir gün içinde çıkmış ama işte niye girdi?
Evet.
En baştan niye girdi? O konu şey. İşte bizi zaten en baştan beri bas bas bağırtan böyle şeyler. Evet. İşte bu adam niye o filtreye girmişti? Niye itiraz edince çıktı? Neyse işte filtrede yaşam.
Bunu evet özetlemiştik. Şöyle özetlemiştik. Ne demiştik? İnternet tip gruplarını demiştik. Sansürlü internet. Sansürlü artı aile filtreli. Sansürlü artı çocuk filtreli şeklinde.
Evet.
Bizim bütün itirazımız neden bu kadar filtreye rağmen hala sansürsüzü yok?
Ha yani. Hala işte rivayete göre 10 bin, 15 bin, evet. 20 bin, 30 bin site yasaklı.
Yani.
Hangi sitelerin yasaklı olduğu belli değil. Niye yasaklandığı belli değil. Bir takım siteler işte giriyorsun hani o klasik pastel tonlarında yasaklama metni çıkıyor.
Evet.
Kimisinde çıkmıyor.
Çıkmıyor.
Bazılarında mahkeme kararı var, bazılarında yok.
Yok. İşte hala bir karmaşa var.
Var ve yani işte diyoruz ya bu kadar gürültü bu 42 bin kişi için miymiş yani?
Ha zaman da artacaktır. Yani yine haberler geldikçe soracaklar. Sen bunu istiyor musun?
Şu var. Tabii.
Tamam diyecek ama.
Şunu da unutmamak lazım. İnsanlar bekledikleri bir şey piyasaya çıktığı anda daha kapısında kuyruk oluyorlar, ediyorlar. Yani demek ki ilgi olsaydı bunun şu an çok
tabii
çok
canım,
çok müthiş bir rakam olması lazım.
Yani şey değil hani onların hayal ettiği gibi değil.
Olmadı evet.
De bakalım. Şeyde kırılır bu olay Murat. Millete bunu default yaparlar yeni abonelere.
Evet.
Zaten sana şöyle söyleyeyim. Yeni Turkcell falan kablosunda da ben kaç tane arkadaşıma yeni abonelik yaptırdım. Hep yeni bağlattığında güvenli, hani bu şey değil.
Evet,
onların
evet.
Kendi güvenliği
evet.
Aktif durumda geliyor. Hı. Telefon açıp fırçanı atıyorsun. Aa kusura bakmayın işte size yanlış IP verilmiş deniyor. Düzeltiliyor.
Evet.
Ama zaten hep default'ta o paketle geliyorsun. Evet. Onun fiyat farkı da var onlarda. 1 lira, 2 lira. Şey TT.net'te ya bunu yapmaya başlar. Ya zaten sana bir şey söyleyeyim
mi? Bu hani şimdi 42 bin kişi seçti ya. Bunu şöyle de yorumlamak lazım. Diğerleri seçmedi şeklinde değil. Çoğu kişi umurunda değil
tabii
yani.
Tabii ilgilenmiyor.
Sorun bu. Senin dediğin gibi olsa yani bugün herkese internet, güvenli internet gelse yine o rakam öyle bir uçar ki kimse arayıp da çok az kişi yani. Yani beni eski halime döndürün diyecek kaç kişi vardır?
Tabii.
Farkında bile olmayacak çoğu kişi.
Bir adam konuşuyor. Bir de zaten şöyle olmuş artık Murat. Hani 5 yaşında çocuk bile DNS değiştirme bilmem ne evet. şeyler öğrenmiş artık. Kimse artık site yasaklandığının falan da farkına evet. varmıyor.
Bu arada bizim gibiler için ve Bakırköy ruh sağlığı ve sinir hastalıklarında poliklinik açılmış abi.
Ne yapıyorlar?
İnternet bağımlılığı polikliniği ayakta tedavi ediyorlar abi.
Allah Allah. Gidelim ziyaret edelim mi?
Evet. Teknoseyir için stüdyo bulduk abi. Artık evet. oradan yaparız. Düşünen adam heykelinin dibinde.
İnternet bağımlılığı tedavi merkezi.
Evet. Bu yani açıklamasında da daha fazla bir şey söylemek yok. Söylemeye gerek yok. İnternet bağımlısıysan gidiyorsun tedavi oluyorsun.
İyi bir şey. Şey olsun hani böyle bir uzmanlaşmış merkez olsun.
Evet.
Çünkü şey var. Ya aslında şöyle. Hani şeyler var. Hayatı boyunca işte evden çıkmayıp böyle evde yaşayan bazı hı hı. arkadaşlar, gençler var. Ya da işte benim yaşımda insanlar var. Ya internet onlara malzeme oluyor ama onlar internet için öyle yaşamıyor.
Evet.
İnternet olmasa da onlar öyle yaşayacaktı. Bu internet sadece müthiş bir bahane oluyor, araç oluyor o şekilde yaşamak için.
Hı hı.
Tehlike oluyor. Bakalım ya Türkiye'de böyle uzmanlaşmış bir merkez olması güzel bir
mantıklı
şey.
Mantıklı tabii yani böyle birisi varsa ha. ne yapacağını bilemez. Çocuğun bağımlı oldu nereye
tabii,
gideceksin?
Tabii normal hani bir de uzmanlık gerektiriyor bu yeni tabii. bir şey. Hani bunu tamam kendi mesleğinde çok uzmanlaşmış ama hani 70 yaşında bir doktora götürdüğünde hani teknolojiyle ilgisi olmayan bir doktora götürdüğünde acaba nasıl yaklaşacak?
Yani.
Uzmanı nasıl yaklaşacak?
Evet.
Güzel yani bravo Bakırköy'de.
Gayet iyi.
Devletin hastanesi zaten.
Tabii yatarak da tedavi edilme şeyi olacakmış ileride.
Evet bravo. Ziyaret edip röportaj yapabiliriz.
Evet.
Ama bizi de kapattı gittik. şey, siz iflah olmazsınız diye bizi.
İşte diyorum ya haftaya oradan yapabiliriz yani. Diğer habere
biz
geçiyorum.
Bağımlı değiliz canım. Bizim evet. işimiz internet sonuçta.
Biz bağımlılığımızı işe dönüştürmüşüz. Google Maps iç kısımlara da giriyor binaların.
Bina içi evet.
Binaların içlerini gösteriyor. Yani bir havaalanına gittiğin zaman kaybolmayacaksın. Tuvalet nerede diye sormayacaksın.
İniş şey alışveriş merkezleri.
Aynı şekilde.
Türkiye'ye zamanlaşıyor. Daha, evet, tabii. Çünkü şey bu doğru. şöyleymiş Murat. Şimdi binanın içini sonuçta GPS'le haritalandıramıyorsun.
Doğru.
Bina mesela Yeşilköy Havaalanı'nı Google Maps'e aktarabilmek için Yeşilköy Havaalanı'nın hani müdüriyetine gidip planını alıyorlarmış.
Bir de tabii şu var şimdi sen bu planı herkese açıyorsun. Bir güvenlik sorunu da yaratır mı?
Tabii tabii yani o yüzden bu yavaş yavaş şey yapacak bir şey.
Halka açık yerlerde yani ben ilk başta şunu şöyle algıladım. İç mekan desteğinde yani giriyorsun orada yani özel bir tuş ekleniyor gibi evet. hani basitçe anlatayım. Mesela müzenin içini gezebiliyorsun gibi evet. algıladım. Ama bu zaten yapılan bir şey. Google Maps'e girdiğin zaman fotoğrafları etkinleştirdiğinde o yerle ilgili fotoğraflar zaten evet. çıkıyor. Ama bu harita olayı ciddi güvenlik tehlikesini getirebilir.
Gitmediğin şeyi şimdiden inceleyebiliyorsun tabii. alışveriş merkezinin.
Saldırı planını yapıyorsun.
Haritasını. İlginç yani yavaş yavaş
zaten
şey gelişiyor.
Güvenlikle ilgili kaygısı olan bir firma da bunu vermez zaten.
Tabii tabii.
Mekanda. Evet şimdi diğer haber Groupon'da çöküş. Bir süredir bu Groupon yurt dışındaki basını bayağı bir meşgul ediyor abi.
Acayip yani şey öldürecekler. Çok sert vuruyorlar.
Evet.
Yani Groupon is a disaster diye haber yayınlıyor.
Yani vurmalarına gerek yok. Sistem kendi çöküyor şu anda.
Tabii tabii. Çünkü niye? Bizim ilk yayınlarımızda yaptığımız deli gibi tepki aldığımız konular. Şey hep fırsat siteleri malı satana da para kazandırmıyor. Yani o programda Özkan dile getirmiştik ya.
Evet.
Şimdi bir kere masaj diyorum işte. Hep bunlar geldi hizmet şeyinde ya.
Evet.
İşte normalde 100 liraya yapılan masajı bir kere 10 liraya alan adam bir daha hayatta 100 liraya masaj yaptırmıyor.
Doğru.
Hep 10 liraya arıyor.
Ya bizdeki mantık odur yani. Bir %50 indirim görürsün. Ha demek ki senden %50
tabii,
kazık
tabii,
satıyormuş.
Tabii. O yüzden de şeyler bitmiş. Amerika'da da aynı şekildeymiş. Hani bir kere fiyatı işte şu mouse'u 30 liraya sattığın mouse'u 10 liraya verirsen bir daha kimse onu 30 liraya almıyor.
Şimdi daha bu arada iki konu oldu. İkincisi, ya birincisi sizin önceki programda bahsettiğimiz konu. 30 liralık mouse'u 15 liraya satarsan bir de 30 liraya satamaz. Almıyor. İnsanlar kampanyayı beklemeye başlıyor.
Evet.
Fakat sen anlaşma yaptığın firma bundan zarar ettiği için ikinci bir anlaşma yapamayabiliyorsun.
Tabii.
Farklı markalara gidiyorsun.
Bir kere çalışıyorsun herkesle.
Piyasadaki markaları bitiriyorsun. Firma zarar ettiği için müşteriye kötü davranıyor. İşte randevu vermiyor, bir şey olmuyor. Bir taraftan talep arttığını düşünelim.
Tabii.
İkinci konu da şu. Firmalar bu tür fırsatlara sıcak baktı. Şundan dolayı. Ben bir müşteri gelirse o çevresine duyurur. Bana ekstra müşteri gelir. Biz evet. Fotoğrafçılık eğitimi sattık Murat. Geri dönüş oldu mu? Sıfır.
Sıfır.
Özkan, yani bu sistem işlemedi yani tutmadı.
Özkan, şöyle bir durum mu var? Ben şunu düşünüyorum. Fırsat sitesi müşterisi o mekanın müdavimi falan olmuyor.
Olmuyor.
O fırsatçı. O hep evet. Fırsat peşinde.
Evet.
Aa burası süpermiş ben bir daha buraya geleyim demiyor.
Evet. Ya o adam şey müşteri değil zaten.
Kurt o. Fırsat
kurt. Sadık müşteri 50 lira daha fazla verir.
Fırsata mırsata bakmaz. Fırsat sitesinin müşterisi dolayısıyla para kazandırmıyor hiçbir
evet.
şekilde para. Hem ucuza alıyor hem senin işte söylediğin gibi bir çevre mevre müşteri yaratmıyor.
Evet. Yani tek kazanan orada bu fırsat sitelerin kendisi oluyor. Aldıkları
evet.
komisyonlardan dolayı. Ancak evet. şöyle bir durum var. Bizim Türkiye'de bu 1,5 senelik bir olay,
evet.
2 senelik bir olay. Çok eski değil. Bir sürü yatırım yapıyorlar vesaire şu anda. Kullanıcıların bir kısmı halen bulaşmamış durumda fırsat sitelerine. Bulaşanlar çok az fırsat alıyorlar devamında. Çok doğru yani bazı sorunsuz şeyler var. Mesela diyelim ki bir hamburgercide hamburger menüsü.
Evet.
Evine siparişte bile geçen kupon. Onu
evet.
alıyorsun onda sıkıntı yok. Ama gidip bir masaj, bir epilasyon, sağlık sektöründe şeylerde almıyorsun
şey.
Artık. Çünkü firma da sana çok kötü muamele yapıyor. Çoğunluğu değil tabii önemli bir kısmı. Bunu
tabii.
anlamak için şikayetler.com'a girip fırsat siteleri diye seçenek de var hatta. Oradan girip şikayet
bakın
binlerce.
Biz bu programı yaptıktan sonra, ilk programı yaptıktan sonra bir sürü şey geldi okuyucudan. Ki o zamanlar TeknoSeyir daha emekliyordu. Şimdi
evet.
yapsak 10 katı şey gelir, yorum
evet.
gelir.
Sadece okuyuculardan değil firmaların kendisi
firmalar
tepki
da geldi. Ama firmaların gösterdiği tepkiden zaten bence bazı şeyleri de ele verdiler. Kimisi sahte isimlerle hakarete varan şeyler yazdı. Kimisi işte ben mesela ona çok güldüm işte sekreterine mail attıran arkadaş var mesela filanca sitenin genel müdürü müymüş
evet.
neymiş. Ona çok güldüm. Arkadaş sen atacaksın maili. Sekreterine mail attırırsan ben de sana benim sekreterimden yanıt veririm. İşte şey komik şeyler bunlar şeyi gösterdi. Ne kadar profesyonellikten uzak. Hani bize şey diye hakaret, başka türlü hakaret edenler de oldu. İşte jaluziyi kapatıp önüne geçmek de olmaz bu işler falan diye akıl öğretenler oldu. Bu şeyi gösterdi. Ne kadar profesyonellikten uzak olduklarını gösterdi.
Abi ben şunu biliyorum. Şimdi bizim bu firmalarda çalışan, işte Türkiye'nin ilk kurulan fırsatların bir tanesi çalışan kurucu ortaklarından birisi benim arkadaşım. Biz bununla bir akşam yemek yiyoruz. İş dışı bir sohbet yani. Konuşuyoruz.
Evet.
Düzenli yaptığımız bir şey. İki kişi geldi, masadan oturdu, işte tanıştılar, işte konuştular. İnşaatla uğraşan iki tane arkadaş. Esas yaptıkları iş müteahhitlik.
Tamam.
Bu arkadaşlar bu işe girmeye karar verdiklerini, bir iş önerisinde falan bulundular. İşte neler yapması gerektiklerini anlattılar vesaire. Bir iş planı falan çıkarmışlar ciddi ciddi. Yani haddi olmadıkları bir işte
yani.
Bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ve sonra piyasada bakın ne kadar fazla site oldu.
Özkan yalnız şu mu?
Ve gitti de bir kısmı.
Gitti tabii. Eskisinden daha az var bence.
Evet.
Biz o zaman dalga geçmiştik ya her saniye bir tane açılıyor
evet.
falan diye. Artık öyle değil. Yalnız Özkan, fırsat sitelerinin önü kapalı belli ama şu grup network satış şeyi
evet.
o yürüyor.
Yürüyor, yürüyor.
O gidiyor ama orada da şöyle bir sorun olacak. Mesela diyelim ki İstanbul'un en pahalı mağazalarını nerede var? Caddede. Bostancı'da, caddede var.
Nişantaşı'nda var.
Nişantaşı'nda. Orada satılan markaları bu gizli kulüpler sattıklarını iddia ediyorlar. Aynı şeyleri.
Tabii, tabii.
Aynı fiyatlara. Şimdi bu sefer diyelim ki sen Benetton'dan alacağın montu gidip buradan alırsan bu sefer Benetton isyan edecek. Gidecek.
Tabii,
ben
tabii,
oranın kirasını
tabii,
ödeyemiyorum.
Tabii.
Yani orada da ileride tabii. bir sıkıntı olacak nokta
var. Sıkıntısı var Murat. Aynı ürün olmadığı iddialı şikayetleri
var.
Var.
Var.
bu Özkan'ın dediğini olmasın diye firmalar şöyle bir tedbir alıyor. Bu sitelerde eski sezon ürünlerini satıyorlar. Elde kalmışları satıyorlar.
O zaten hep olur ya. Hani onu bilenler alır böyle işte bir sezon sonu mağazası falan şeyler vardır. Bir de şöyle bir şey var. Bu hani bizim dinleyicilerimiz de gözlüyorlardır, yaşıyorlardır. Şöyle bir oyun oynanıyor genel olarak. Sırf her türlü sitede. Bu fare zaten 30 lira. Her yerde 30 liraya satılıyor. Ama bakıyorsun bir siteye giriyorsun. Müthiş indirim, kaçırmayın. Son 10 saat fare 30 lira. İşte aslında her yerde 30 lira ama aman işte son 10 saat şimdi tıkla ve al. İşte 50 tane kaldı bitmek üzere falan.
Yani bir dönem ben şeyi takip ettim. Bu kapalı devre olan alışveriş sitelerine ayakkabı bakıyorum. Alacağım ayakkabı normalde piyasa 110 TL. Ayak numaram 43 numara. Çok Türkiye'de birçok kişi de
herkes de budur. Evet.
Yok. Yani kampanya girdi yok. Hmm. 36 numara var ucuz. 43 numara var 10 TL ucuz. Hmm. Ben şeyden bir şey anlamadım ya ucuzluktan.
Yani.
Ya kapalı devre sistemler insanlar alacak bir süre sonra onlar da kilitlenecek. Onların dönemi
galiba,
çok açık.
Galiba. Ama şu anda kapalı devre sistemler altın çağlığını yaşıyorlar gibi.
Evet. Bu arada İtalya'dan bir haber geldi. Okul yorumları hakkında.
Site yönetimini site etkilemez.
Yönetimini bağlamaz şeklinde. Bizde bağlıyor çünkü.
İşte Amerika'da bağlamıyor. Adamlar ve bunu 1990 küsur yılında bu kararı almışlar. İtalya'da saçma sapan kararlara imza atmak üzereydiler. Hani hepsi siteyi bağlar hatta işte her türlü şey kaldırılacak hani doğru olsun yanlış olsun. Hani mesela ne bileyim işte filanca sanatçıyla ilgili bir şey yazdın. Doğru yanlış hiç önemli değil. Adam bunu kaldır dediği anda kaldıracaksın kesinlikle. Ve hatta işte bir gün içinde mi bilmem kaç saat içinde mi ne kaldıracaksın falan. İtalya saçmalamaya gidiyordu ama sonuçta akıl şeye gelmiş.
Evet.
Galip gelmiş.
İnşallah bizde de gelir.
Bizde gelmesi için bir fırında ekmek yemek gerekebilir. Bu arada bir önceki haberde şey atladık. Groupon'la ilgili bahsedildi. Groupon'un neden çöktüğünü anlatmadık. Yani kısa bir şey söyleyeyim. Evet. Bunlar ilk borsaya girdiğinde yaklaşık 10 milyar doların üzerinde 30 milyar dolara yakın değer biçmişlerdi. Hatta Google tarafından onlara önerilen 6 milyar dolarlık sıcak parayı da geri tepmişlerdi. Şu anda değeri 750 milyon dolar. Ve her gün ortalama 40 milyon dolar o kayıpla devam ediyor.
30 milyar balonunu şöyle hesaplamış Groupon kendi benim fiyatım şu derken bütün parayı kendisinin kazandığını varsayarak hesaplamış değerini. Ama demişler ki araştırmışlar tabii orada işler sık Amerika'da. Hayır demişler sen böyle hesaplayamazsın. Sen çünkü kazandığın paranın bir kısmını da sattığın yere veriyorsun.
Evet.
Bu senin karın
tabii,
değil
öyle
diyor.
Bir şey değil.
Öyle olunca çat diye neredeyse %50 adamların değeri düşmüş.
Normalde %70 düşmesi lazım.
Evet. Aynen. Milyar dolarlardan milyonlu şeye düşmek. Düşüş ciddi bir düşüş.
Evet bu arada Facebook'a geçelim. 20 yıl boyunca mahremiyet denetimine tabi tutulacak Facebook. Ne yaptı? Sürekli böyle belirli zamanlarda hatta belirsiz zamanlarda denetlenecek. Yani yoklanacak acaba hakikaten işte kullanıcı güvenliği, gizliliği.
Sabıkalı artık.
Evet sabıkalı.
Hep kuşkulanılacak ondan.
Hep kuşkulanılacak 20 yıl boyunca. Bir göz üstünde olacak ve buna karşılık da tabii ki Facebook'un da alacağı önlemler olacak.
Şey geldi, sahibinden mektup geldi hepimize, herkese. Gördünüz değil mi?
Evet.
Hatta Türkçe'ye de çevirmişler galiba. Hı-hı. Türkiye Ajansı şey yapmış, yollamış.
Kendini adıyormuş buna Zuckerberg artık filan. Bizim güvenliğimiz için ve hata yaptığını da kabul ediyor. Hı-hı. Yani hatalarımız oldu falan filan. İyi yani artık tabii sopayı görünce.
Bir yandan da ben adama da hak veriyorum. Kardeşim sen en özel bilgilerini Facebook'a yüklüyorsun.
Evet.
Sonra da tabii zırt pırt bir yerlerden kaçıyor bu bilgiler. Çok karışık bir sistem çünkü. Murat. Çok karışık. Şeyi çözmenin imkanı yok ki. Şimdi bak şu masanın başında Özkan sen ben oturuyoruz işte. Birisi fotoğrafımızı çekse koyuyor. Bir taglama diye bir şey var. Hani tagladı mı taglamadı mı sen beni tagladın bilmem ne. Senin arkadaşların bunu görecek mi görmeyecek mi benim tagladım.
Evet.
Öyle karmaşık ki gerçekten. Öyle sıkıntılı ki. Sonuçta tamam bu adamlar sistemlerini düzgün kurmaları lazım ama bizim de kullanıcı olarak yani çocukluğundan büyüklüğüne bütün hayatını upload eden adam var. Evet. Çok çok çok çok bence riskli.
Kalkıp da işte onlar da çipli kimlik çıkınca da işte kimliğini çalınırsa ne olacak diye
ağlıyorlar.
Çağırıyorlar.
Ağlıyorlar.
YouTube'un
çok basit bir güvenlik örneği. Yani arkadaşlar sakın vesikalık fotoğrafınızı koymayın.
Hmm.
Ne gibi tam vesikalık fotoğraf yani direkt printer'dan evet, evet, çıkar istediğin yerde kullan. Hani yine böyle şey fotoğrafı hani muhabbet fotoğrafı bilmem ne çekilmiş fotoğraflarda öyle bir şey risk düşük de vesikalık fotoğraf cillop gibi hani al beni kullan diyor hmm, görene.
Zaten abi genelde yandan profil vermeye çok sevdiğimiz için.
İşte şey aslında en %100 kez çözüm değil ama Özkan bence şey güzel bir şey. Fotoğrafın üzerine yazacağın bir şeyler.
Hmm, evet.
Levent Pekcan yazacaksın kendi fotoğrafına. Tabii ki tam çözüm de şöyle Photoshop hallediyor o işi.
Evet.
Şeyle content aware fill'le ama olsun. Yani amaç şey be. Zaten hani böyle bir sahtecilik uzmanı bir adam senin peşine düşerse zaten hani başın derde girer. Ama şey çoluk çocuğu kesmek.
Evet.
Abi şimdi şöyle önlemek. Bir şey var. Biz zaten sosyal ağ sitelerini kullanarak bazı şeyleri ifşa etmeyi zaten göze alıyoruz aslında.
Bitmişiz zaten.
Evet. Ancak buradaki durum da şu. Yani bizim inisiyatifimiz dışında Facebook'un bizim bilgilerimizi nasıl kullandığı ya da ifşa ettiği insanlara gösterdiği.
Mesela işte şu otomatik yüz taglama diye bir şey çıkarttılar.
Yani.
Seni tanıyor Facebook. Her resme sen ister isteme Özkan Özkan Özkan diye koyuyor falan. Böyle şeylere girişmesinler.
Evet. YouTube arayüzünü yenilemiş.
Daha şey olmuş. Daha böyle 3 sütun temelli bir arayüz olmuş. Sol taraf navigasyon gibi. Şey. Ortada videolar. Güzel olmuş.
Evet.
YouTube'un arayüzünde çünkü çok ilkellikler, çok sorunlar
evet, evet,
vardı.
Kesinlikle. Evet.
Şey yapamazsın.
Alanın verimli kullanılmadığı çok belli yani.
Tabii tabii. Bir de şey vardır mesela işte bir playlistler vardır. O playlistlere girersin işte en eskisi en önce gelir falan filan saçma sapan bir sürü şey vardır. Daha da alınacak yol var.
Var evet. Oyunun tarafına geçerek ufaktan sonra geliyoruz.
Tamam.
Pong 39 yaşındaymış abi.
Pong'u bilirsiniz hani şey denir. Tenis denir ya böyle iki tane çubuk karşılıklı
evet,
sektirirsin, topu sektirirsin birinden birine. Pong o oyun. Bilgisayar oyunlarının atalarından birisi. 39 yaşında. Seneye 40 daha çok kutlarız seneye. Pong önemlidir ama çok kişinin ilk kez gördüğü, yani eline aldığı bilgisayar oyundur.
Evet doğru. Diğer habere geçelim. Battlefield 3 İran'da yasaklanmış.
satılıyor muydu
ya,
ki?
Evet. Satılmış demek ki.
Resmi yani değildir.
İnternetten
zaten
indirip oynarlar.
İnternetten indirip oynuyorlardır. Şimdi onu da yatamayacaklar. Niye şeyle? Tabii sonuçta İran'a benzer yani, bir ülkeyle savaşıyorsun.
Evet. Tahran'da tabii ki. Tahran'dasın abi direkt. Yani daha ne olsun. Şeyde ama tabii senaryo modunda hep biliyorsun bu şeyler oyunlarda Amerikan tarafısındır ya.
Tabii tabii. Tabii.
Dolayısıyla.
Bunda şey yok mu? Arapları ben tabii daha betasını oynadım. Full sürümüne kavuşamadım. Araplardan oynama var mı?
Ya Araplarla şeyle oynarsın multiplayer'da. Hmm. Orada tabii ki çok zor. Hani sen de Arap ol Amerikan'ı öldür.
Ama işte o zaman multiplayer karşındaki adam seni yine öldürebiliyor. Daha çok oynamış.
Evet doğru. Ve bu gerçekten normal bir haber yani.
Tamam.
GamePro dergisi 22 yıllık yayın hayatının ardından kapanıyor.
Ya bu Türkiye'de çıkmayan bir dergi ama hani önemli bir dergi, dünya 22 yıllık dergi maalesef komple kapanıyor. Web sitesini de kapatıyordu. Hani bir daha önce bazı dergiler kapandı ama site haline geldi. Yok bu adamlar dergiyi komple kapatıyorlar sitesiyle birlikte. Hem de çok kısa böyle hani 2-3 gün içinde kapatıyorlar. Yazık bu kadar köklü yayınların ortadan böyle böylesine kaybolması hani bir de hani tozu bile kalmayacak şekilde kaybolması üzücü.
Evet.
Oyun yayıncılığı tabii çok sert bir pazar. Hani çok daha teknoloji yayıncılığından daha dinamikleri farklı bir pazar. Demek ki dayanamıyor dergiler.
Evet. Yurt dışında bile vaziyet buysa.
Evet.
Bir de biz burada yapmaya çalışıyoruz. Star Wars'la ilgili bir haber. Old Republic ile ilgili. Para kazanmayacağız diyor Activision CEO'su.
Daha Electronic Arts para kazanmayacak.
Pardon. Electronic Arts.
Şimdi şöyle.
Sen para getirmeyecek diyor.
Old Republic işte kullanıma açılmaya hazırlanıyor. Ya da evet. Açıldı bilmiyorum tam. Benim hiç ilgimi çekmedi oyun. Activision'da şey demiş Activision başkanı. Bu demiş Star Wars oyunlarında oyun ne olursa olsun kazanan Lucas demiş.
Evet.
Onlar çünkü paralarını alıyorlar her şekilde.
Lisans ama, çok pahalıymış.
Evet, lisansı pahalı. Adamlar paralarını alıyor. Oyunu yapan kazanıyor mu kazanmıyor mu tartışılır.
Evet ki yani şeyin bu oyun single player bir oyun olsa belki doğrudur da bu oyun bir de hani sürekli para basacak. Ve World of Warcraft gibi ona rağmen
aynen.
adamın görüşü bu yani demek ki nasıl bir rakamla ödeniyor.
Tabii birazcık şey oluyor hani rakibin ürünü hakkında konuşmuş oluyor ama
doğrudur adam
bence kendi deneyimlerinin ışığında şey diyor hani bu Electronic Arts buradan hiç para kazanamayabilir diyor. Electronic Arts da şey diyor ben 500 bin aboneyle
kurtarırım
diyor. 500 bin hiçbir şey bu pazar için. Evet. 500 bin hiçbir şey.
Hiç para kazanamaz tabii olmaz da hani bir World of Warcraft'ın geliriyle onlara göremezler
tabii.
Yani.
Gerçekten 500 bin aboneyle para kazanabileceklerse kazanırlar.
Evet.
Çünkü 500 bin bu çapta multiplayer oyunlar için dediğim gibi hiçbir şey.
Doğru. Oyun fena değil aslında abi ama işte biz pek vakit ayıramıyoruz bunlara artık.
Bizden geçti bu oyunlara ciddi mesai ayırmak çok. Gerekiyor. Öyle günde yarım saat oynarım, mutlu çıkarım olurum değil, diye bir şey yok yani.
Infinity Blade 2 çıkmış abi.
Bu Infinity Blade iPad, iPhone için bir fantastik dövüş oyunu. Unreal Engine'ına dayanan. Bu muhteşem bir oyun. Hani çok
büyük. Bayağı da başarılı bir iPad'de oynadım.
Yani görsel olarak en iyi oyunu diyelim belki de iOS'un. İşte ikincisi çıktı.
Evet.
Daha da gelişmiş. 6.99 galiba dolar olarak fiyatı. Şeyde pek 3GS'de düzgün oynandığı yani şey tartışmalı. Kimisi 3GS'de süper oynuyorum demiş. Kimisi oynayamıyorum demiş. Hani belki o yüklü olan diğer uygulamalarla falan alakalı. Ama normalde 3GS'de süper oynanması gerekiyor.
Evet.
iPhone. iPad'in varsa daha daha büyük ekranda oynuyorsun. 4GS'nin var 4S varsa en kral sensin. Orada hiçbir performans sorunun yok. Infinity Blade 2. Ben de ilk fırsatta oynayabilmek istiyorum.
Evet.
Biraz zor tabii iPhone olmayınca.
Steam'i geziyorum da bu arada ben. Öyle pek bu hafta geçen haftaki gibi o satış çok güzel kampanya
geçen
vardı.
Geçen hafta sadece Steam'de değil. Geçen hafta muhteşem şeyler oldu. Muhteşem indirimler oldu. Bütün The Hut, Sendit falan gibi firmalarda da. Ben tabii Xbox oyunlarını takip ediyorum daha öncelikle. İkinci sırada PC'yi takip ediyorum. Xbox'ta Rage'de büyük bir indirim gördüm. Batman'de ciddi indirimler vardı. Rakam sorma. Tam hani kuruşu kuruşuna söyleyemeyeceğim ama vay be alayım mı dedirten indirimler vardı. Bulletstorm falan 9 dolara falan inmişti. Ben kaçırdım bir iki tanesini. Geçen hafta iyi bir alışveriş haftasıydı yani her kategoride.
Ama bu hafta pek şey yok yani.
Ne oluyor biliyor musun Murat? Bu haftalardan sonra eBay'i takip edeceksin.
Doğru.
Çünkü bu oyunlar alınıyor sonra eBay'e düşüyor.
Doğru.
Bir de eBay'de şöyle bir konsept var. İşte the day after Christmas. Çünkü sen mesela hani Call of Duty zaten almışsın, oynuyorsun. Annen de sana Call of Duty'ni hediye ediyor. Anında o oyun tabii bir gün sonra Noel'den sonraki gün eBay'e konuyor
tabii.
Açılmadan. Onun için ve bir de insanların beğenmedikleri başka türlü hediyeler sırf oyun değil her konuda. Christmas'tan Noel'den bir gün sonraki gün eBay'de önemli bir gün.
Evet, bu arada Skyrim'e de bir yama çıktı, onu da söyleyeyim.
Konsolda felaket.
Felaket derken?
Konsolda ejderhalar geri geri uçuyor. Resistance'ların hepsi sıfıra inmiş. Ejderhalar geri geri gidiyor. Sen yaklaştıkça şey oluyor. Yaklaştıkça geri daha geriye kaçıyor. Düzeltecekler tabii. O yama mahvetmiş konsolu. Şimdiye kadar yapılmış en kötü yama falan gibi yorumlar vardı. Hani bir oyunu bu kadar batıran
güzelmiş.
Bir yama daha yok diye.
Bu arada PC'ciler de çok sağlam çalışıyorlar. Oyunu resmen yeniden yapmışlar. Dokularını şunları
bunları. Şu inventory kısmı düzelse de.
Ya evet ben onu sadece onu bekliyorum.
En büyük sıkıntı o gözüküyor şu anda.
Bir de anket başlatmıştık yani abi geçen hafta.
Evet.
Ben 1000 dolarınız olsa hangisini alırsınız diye bir soru sormuştum. Anket kısmımızdan. Katılım da fena değil. 410 kişi oy kullanmış.
Güzel.
1000 dolara olsa %20'si katılımcıların Ultrabook'u alırmış.
%30'u ya.
%27.
%30'a yakın yani.
Çok evet. İyi. Masaüstü sistem alırım diyenler %70. Beni en çok bu şaşırttı.
Bizim evet. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz hala şey canım, kurt PC'ci yani. Daha nasıl kızdılar bir kere masaüstü PC'lerin geleceği yok dedik. Ki sadece hani başka bir şey de demedik de ne hatta işte cahiller bilmem ne öne hakaret. İlk bölümlerden biriydi o da.
Evet.
Ağız dolusu hakaret işittik. Masaüstü PC'lere hala ilgi büyük.
Şu
Ultrabook güzel. Çok ilginç. Evet. Yeni bir kavram olmasına rağmen tutmuş. İnsanların çok ilgisini çekmiş.
Evet bak Ultrabook %27, Notebook %10.
Evet. Tabletten daha çok, daha cazip Ultrabook insanlar evet. için.
Bizim okuyucu izleyeceğimiz için.
Ultrabook yani ilgi çekmiş.
Evet %14'te hiçbirini almam demiş. Onlar da şey hesap kitap adamları işte evet. Ya bu devirde elimde 1000 dolar olsa bin dolar, kenara koyarım.
1000 dolar az para değil çevirince
artık. Tabii neredeyse 2 lira. 2 lira. Neredeyse 2000 lira. Şey, dolayısıyla onlar da ya bu ortamda para harcanır mı ya? Bankaya koyarım.
Ben de oyumu oradan yana kullandım.
Ben de. Doğrusunu söylemek gerekirse
ben de. Telefon %10 çıkmış bu arada.
Çünkü çok işte zaten akıllı telefon artık var.
Evet.
Çok heyecanlandırmıyor.
Notebook da var.
Bir şekilde doğru. Demek ki şöyle Ultrabook, masaüstü sistem, tablet arasında geçiyor.
Yeni bir kategori şey, ilgi çekiyor. İlginç.
Pazartesi muhtemelen yeni bir anket koymuş oluruz.
Düşünelim bir şeyler.
Evet, bir şeyler düşüneceğiz.
Şey yaptık, Facebook'ta sorduk ne hangi konulardan bahsedelim diye ama biraz gece geç saatti galiba. Çok şey görmedi, çok rağbet görmedi.
Evet.
Yani birkaç konu var.
Ne var Özkan?
Mesela iPhone 5 reklamları başladı diye. Ne diyorsunuz bu konuda?
Nerede başlamış? Ha şey, reklam, öbür türlü reklam.
Öbür türlü reklam. Ha.
Valla ne diyeceğimizi dedik Özkan ya. Ne demedik ki yani.
Arkadaşlar iPhone 5 haberleri
3 kağıt dedik.
5 ay önceden de çıkmaya başlamıştı. Evet. Bunlara kanmayın.
Ya şimdi şöyle sevgili dinleyiciler hani şunu düşünün. Bugüne kadar iPhone 5 haberi yapmış herkesin bittiği andır telefonun çıkıp da adının iPhone 4S olması.
Evet.
Çünkü iPhone 5 diye bir şey Apple hiçbir zaman kullanmadı. Ama tribüne oynamak için bu deli gibi iPhone 5 dendi. Şeyi ben hani şu anda çok gülümseyerek izliyorum. O meslektaşlarımız işte güçlü kaynaklar şu bu elimize geçen veriler falan diye cart curt atan arkadaşlar. Şimdi iPhone 4S her yazarken acaba canları yanmıyor mu? Ya biz iPhone 5 diye binlerce haber yaptık. Ha ama onları veri tabanından değiştirdiler diyor ki arkadaş. Bütün nerede MySQL'de iPhone 5 gördüğünü iPhone 4S yap diye.
Beklenir.
Şimdi iPad 3 haberleri daha popüler.
Evet.
Yani şimdi şunu hani hep söylüyoruz. Ya yayıncılıkta sonuçta hit çekmek için arama motorları kullanıyorsun.
Yapılmıyor şey yok.
Bunlar da gayet sık yapılan şeyler.
Bir de şey ben geçen gün bir çok konuyu dağıtacağız ama yayıncılığın ne hale geldiğini göstermek açısından çok önemli bir örnek Özkan. Ben şöyle bir şey yakaladım internette. Haberin sayfa başlığı, haberin başlığı değil. O zamanlar daha bedelli oturmamıştı taşlar yerine. Haberin sayfasının title'ı şu. Bedelli de şey belli oldu. Bütün detaylar belli oldu işte. Yaş sınırı belli oldu. Haberin kendisinde öyle bir şey yazmıyor. Hatta haberin kendi başlığında şey diyor. Belli değil, belli olmadı diyor. Fakat öyle düzenlemişler ki bu HTML'de hani title... İşte falan header gibi taglar var ya öyle evet. Düzenlemişler ki bu haberi share yaptığında Google Plus'ta ya da Facebook'ta otomatik olarak başlık şey geliyor. Bedelli de yaş sınırı belli oldu diye geliyor. Yani bu %100 çakallık ve şarlatanlık. Yani bunun affı yok. Bu evet. Yani böyle şeytani bir şekilde bilgisayar başına oturulup düşünülerek yapılmış bir üç kağıt. Yapan da bir genç bir gazetecinin yeni sivrilmeye başlayan sitesi. Bu üç kağıt, bu dolandırıcılık. Ya başka şey değil. Çünkü bedelli de o zamanlar herkes, şimdi her şey belli. O zamanlar herkes buna kilitlenmiş. Bedelli de yaş konusu belli oldu diye bir haber yapınca ben bile baktım, benim askerlikle alakam yok. Ben bile baktım neymiş bu yaş sınırı diye. Haberde öyle bir şey yazmıyor. Ama işte onu ben de share etsem başkaları da bedelli de yaş sınırı
Zincirleme bir reaksiyon olacak.
Ha, evet. 100 bin hit işte. Oh, ondan sonra git reklam verene. Ben 100 bin hit alıyorum, başkaları alamıyor. Bu işte. Türkiye'de internet yayıncılığı.
Evet. Başka? Aylık sistem önerilerini soran okuyucularımız var.
Şimdi aylık sistem önerileri zaten aslında bakarsan PC'li yapsın aylık sistem önerileriydi. Biz burada hiç aylık sistem önerisi evet. yapmamıştık. Orada son verdik buna ama Tekno Seyir'de devam etmek üzere son verdik. Ama olacak mı olmayacak mı şu an çalışmasını yapıyoruz.
Evet.
Yani zaman vermeyelim sonra tutamayız falan. Ama bu Tekno Seyir'de devam etmesini düşünüyoruz.
Bir format geliştirmek lazım çünkü sitede yaptığımızı ekranda yapamayız.
Tabii.
Değişik hani şimdi tutup da bir şey göstermeden böyle abi şu anakart şöyle falan muhabbet de şey. Yani bir güzel bir şık bir şey bulmamız lazım.
Evet.
Başka?
Bunun haricinde de YouTube'daki TeknoSeyir kanalında bazı videolar TeknoSeyir.com'da yok demiş bir arkadaş. Aslında tam tersi.
Bütün videolar sitede var. YouTube'da yok.
YouTube'da yok.
Biz işte. 200'e yakın video yayınladık. Hepsi şu an TeknoSeyir'de var. Tek bir kısmı da bunların çok büyük bir kısmı %90'ı falan herhalde YouTube ve Vimeo'ya da almış şekilde ama bunlar online'dan takip etmek için mobilden takip etmek için bütün videolar bizde mevcut. Bence herkes yani TeknoSeyir'e yeni başlayan yeni görenler bir arşivlere bir dalsınlar.
Şeyler arkadaşlar bu daha önce de geçen haftalarda da sorun oldu. Şimdi arkadaşlar hani yukarıda sayfada sitenin girişinde yukarıda gördüğünüz işte tozlu raflar, inceleme falan başlıklar birer kategori aslında. Tıklayın altında hepsi açılacak.
Evet.
Bütün videolara açılacak. Hani tamam belki biz de onu biraz daha biz de kafa yorarız biraz daha geliştiririz. Ama bütün videolar sitede var.
Bir başka soru da şu bazı markaları ismini veriyorlar. Diyorlar ki bunları niye incelemiyorsunuz? Açık söylemek gerekirse bazı markaları gerçekten incelemiyoruz. Çünkü yani adamlar bizi kale almıyorlar. Muhakkak kabul etmiyorlar.
Yani Murat bizim bu şeyimiz bir yayıncı olarak çok bizi zorda bırakan bir şey. Yani adam beni kale almıyor. Adam beni dikkate almıyor. Ben okuyucumun hatırına onun ürünlerine yine yer vermişim. Ama bazen öyle hareketler yapıyorlar ki artık hani hakaret gibi bize.
Evet.
Yani şimdi ben de nereye kadar kendimi parçalayayım ki?
Yani.
Yoksa ben marka çeşitliliğinden yanayım. Ama kardeşim hani sen kendini parçalamışsın o firmayla bir şey yapmak için. Adam senin mailine bile cevap vermiyor.
Yani dinleyeceğiniz şunu söylemek iyi olabilir Levent abi. Yani firmalar, koca koca dedikleri firmalar aslında Türkiye'deki operasyonlarında
minnacık.
Hem minnacık bir tarafa koy, satış adetleri yüksek olsa da çok sistemsiz ve bu işleri bilmeyen insanlardan oluşan bir ekiplere sahipler.
Ağam babam ilişkileri, evet. İşte yalan yanlış ilişkiler. Yani şimdi bakıyorsun filanca firma ürün lansmanı yapıyor, bizi çağırmıyor. Çağrılanlara bakıyorsun.
Konuyla alakası yok.
Konuyla alakası yok.
Gidiyorsun ne oluyor? X bir marka toplantı yapıyor. Diyorlar ki arkadaşlar biz editörlerle ilişkimiz biliyoruz bugüne kadar hep sıkıntı düzelteceğiz. Sonra daha telefonlara çıkmaz. Mailleri cevap
vermez. Mail atıyorsun şey yapmıyor. Şimdi oyun işi mesela. Türkiye'de iki tane büyük oyun kaynağı var. Birisiyle ilişkimiz gayet profesyonellik çerçevesinde çalışıyoruz. Birisi telefonumuza çıkmıyor. Biz onun oyununu da kendi cebimizden şeyinden temin edip yayınlıyoruz. Ama nereye kadar?
Evet. Bu markaların hepsini yakında isimlerini söyleyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Nereye kadar? Teker teker gideceğiz.
Nereye kadar? Bir de şey diyen olmuş. Onu arada hep söylüyoruz da işte ya bu işte tozlu rafla. Bir kere şey. Bölüm artsın isteyen var. Şimdi arkadaşlar hani TeknoSeyir'in günlük bölüm sayısı artabilir. Önümüzdeki haftalarda yaşanacak işte bizim nasıl söyleyeyim geleceğimizi görmemize bağlı bir
evet,
şey.
Yani azalabilir de.
Onu evet söyleyeyim. Azalabilir de hatta TeknoSeyir de anı olabilir. Bakalım. Tozlu rafların bölümü artsın derseniz de şöyle bir şey var. Bir kere haftada iki falan olursa hem sizi sıkar hem de şu var. Tozlu raflar eninde sonunda bitecek bir şey. Çünkü hani ona hep yeni malzeme eklenmiyor. Her gün yeni teknoloji, yeni ürünler çıkıyor ama sonuçta hani tozlu raflarda şimdi ben size GeForce 8 serisi ekran kartını getirsem de gülersiniz yani bunu daha toz tutmadı üstü diye. Dolayısıyla tozlu raflar bir yerde bir sene, iki sene sonra haklı olarak bitmesi gereken evet. bir konser. Ha şey yapıp da süründürmek istemiyorum. Şimdi 22 bin tane mi ne Commodore 64 oyunu var. Hani her gün bir oyun yapıp ben bunu gelecek yüzyıllara kadar uzatabilirim ama o kadar düşürmek istemiyoruz tabii. Yani o kadar yoksa işin içine Sega Mega Drive onu bunu kat, Amiga'yı kat.
Tabii canım.
Şey, ha, 100 bin oyunluk bir kütüphane. Her bölümde bir tek oyunu ele al. Benim torunlarımın torunlarının torunlarına kadar tozlu raflar gitsin. Yok öyle şey yani. O kadar düşürmek istemiyoruz. O yüzden hani haftada bir güzel bir düzen. Böyle gitsin. Şimdi devamlı sorulan Commodore 64 falan Amiga konusunda da şimdi şöyle arkadaşlar kesinlikle yapılacak. Hani bunun sözünü daha bahar aylarında verdik. Ama şu var. Ya güzel bir şey olsun istiyoruz. Yani böyle her yerde herkesin... Şimdi Commodore 64 falan çok suistimal edilen bir konu çünkü. Yani bunu, bu konuların içinde olmayan adamlar bile bir tane Commodore 64 eline geçirip de bunun işte tozlu raflar benzeri bir şeyler yapmaya kalkışabiliyor. Değişik bir şey olsun. Söylenmemiş şeyler söylensin. Konuk gelecekse bomba konuklar gelsin. Hiç kimsenin akıl edemediği konuklar gelsin. O yüzden ben bu Amiga gibi, Commodore 64 gibi bombaları hep erteliyorum. Çünkü patladı mı tam patlasın. Yani nükleer bomba olsun. Benim mesela açıkça söyleyeyim. Commodore 64'ten önce Commodore 16 gelecek. Commodore Plus 4 gelecek. Çünkü bunlar daha ilginç şeyler. Bunlar kimsenin görmediği, bilmediği, büyük çoğunluğun bilmediği bilgisayarlar. Commodore 64'ü de herkes bir şekilde bildi. Yaptık mı? Hepsi yapılacak ama geç olsun, muhteşem bir şeyler olsun. Mesela şunun müjdesini vereyim. Eski dergiler konu alınacak. Hem de bir iki program. Ve öyle bir konuk gelecek ki eski bilgisayar dergileri konusunda Türkiye'de hani konuşmaya en çok hakkı olan adam gelecek. İşte böyle şeyler olsun. Her bölüm bir olay olsun. O yüzden hani aceleye getirip de şimdi iki tane Commodore 64 kapıp buraya getirip de ya hey gidi günler kafa yar yapardık falan olmasın.
Evet.
Onun dışında bu inceleme ürünlerinde yani daha çok inceleme diyorlar ama inceleme kolay yapılan bir iş değil. Yani seriye bağlayamazsın. Bağlarsan saçma sapan bir şey olur.
Dergi incelemesi olur. Bir paragraflık dergi incelemesi olur.
Ki onların da nasıl yazıldığını biliyoruz. Zaten firmalar yazıp yolluyorlar.
Şimdi şöyle bizim ya o incelemelerin bir kısmı kutu açılmadan yazılıyor.
Evet.
Tabii inceleyeceksin ki anlatasın.
İşte sonra orada.
İnceleyeceksin ki anlatasın. Ha, bölüm adedi artar. Hani biz kendimizi, Özkan'ın bu konuda zaten hani planları vardı. Biz kendimizi bir sağlama alalım, önümüzü görelim. Bunu değerlendiririz.
Evet.
Bizim için çok da zor bir şey değil
yok
bu.
Canım.
Ama şimdiki düzen iyi şimdilik. Böyle devam etsin.
Evet. Başka bir şey diyor musunuz?
Yine 1,5 saate neredeyse yaklaştık.
Evet.
Evet. O zaman... Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.